Ayrım 26.
Menderes hükümeti çekilinceye kadar eylemlerini sürdürmeye kararlıydılar. Bir gün sonra öğrenci ayaklanması Ankara'ya da sıçramıştı. Orada da polis bir düşman kalesine saldırırcasına ateş açmış, mülkiyenin duvarlarını delik deşik etmişti. Sonra da içeriye girip öğrencilerle birlikte hocaları da coplamışlardı. Her nasılsa dakikasında öğreniyorduk bu haberleri. Oysa gazeteler ikide bir kapatılıyor ya da sansür ediliyordu. Sansür edilen yerlerin boş bırakılması güzel bir uygulamaydı. Çünkü gazetelerin o boş kalan yerinde kim bilir neler yazılıydı diye meraka kapılan okuyucuların düş gücü daha da çok işlemeye başlıyordu. Devlet radyoları, özel radyo yoktu zaten, bu konularda hiç bilgi vermediği, sadece Menderes hükümetini desteklemek amacıyla kurulan Vatan Cephesi'nin uzun listelerini okudukları halde, yabancı radyolar, özellikle BBC sayesinde neler olup bittiğini dakikasında öğreniyorduk. Kahvelerde Ankara'dan haberler başlar başlamaz biri kalkıyor, hiç kimse itiraz etmeden radyoyu kapatıyordu. Bir süre sonra da yabancı bir radyonun haberlerini buluyordu. Ne ilginçtir ki BBC, yani İngiliz devletinin bağımsız radyosu, baş kaldıran öğrencilerden yana cephe almıştı. Menderes ve bakanlarını kişisel hırslarına kapılmış, dolayısıyla yasallığını yitirmiş bir hükümet sayıyordu. 27 Mayıs olunca da böyle bir hükümete boyun eğen meclisi suçlayarak askeri darbeyi açıkça destekledi. 29 Nisan'da üniversite bahçesine girip Atatürk anıtının çevresinde yere oturan öğrencileri oradan uzaklaştırmak istediler. Ama kızlı olanlı gençler üniversiteden ayrılmamaya kararlıydılar. Bahçenin dışındaki halk da onlara destek veriyor, parmaklıkların arasından simitler, ekmekler, peynirler uzatılıyordu içeriye. Elinde yiyecek paketleriyle yardıma koşanlardan biri Yıldız Kenter'di. Lale Oraloğlu da oradaydı. Benim göremediğim kim bilir daha başka kimler geliyordu üniversite bahçesinin parmaklıklarına. Askerler öğrencilerin üniversiteden hemen çıkmasını istiyordu. Sıkı yönetim komutanı General Fahri Özdilek 5-6 hoparlörlü kocaman bir kamyonun üstüne tırmandı. Hemen dağılmazlarsa tutuklanacaklarını bildirdi. Gerçi öğrenciler askerlere karşı değildiler ama eylemlerinin esrikliği içinde onlara boyun eğmeye de hiç niyetleri yoktu. Türk gençliği dağılmayacak diye bağırdılar hep bir ağızdan. Bunun üzerine üniversitenin bahçesine cemseler, cipler doldu. Elektrikler kesildi, sular kesildi. Nedendir bilmem, belki de gençleri yıldırmak için çevrelerine tel örgüler sarılmaya başlandı. Gene de yerlerinden kıpırdamayacakları anlaşılınca onları askeri araçlara doldurup Davutpaşa kışlasına götürdüler. Ne var ki kızları hemen serbest bırakmışlardı. Kavşaklarda araçları yavaşlatıp oğlanların aşağıya atlamalarına da göz yumuyorlardı. Davutpaşa'ya götürdüklerini de hemen ertesi günü serbest bıraktılar zaten. Rektörle öğretim üyelerinin rektörlük binasından çıkmaları, o gece öğrencileri tek başına bırakmaları beni çok üzmüştü. Hocalarla gitmek istemiyordum. Öğrencilere de katılamıyordum. Çünkü çocuğum yaşında bu gençler benden kuşkulanabilirler, muhbir olarak aralarına girdiğimi sanabilirlerdi. Nitekim daha sonraları yürüyüşlerde de aralarına girmedim. Onlar yolun ortasında yürürken ben kaldırımdan izledim onları. Benim oralarda kararsız dolandığımı gören genç bir subay cibiyle yaklaşıp "Siz herhalde öğretim üyesisiniz. Neden ötekilerle gitmediniz?" diye sordu. Ben gitmek istemedim demekle yetindim. "Ama birazdan sokağa çıkma yasağı başlıyor. Sizi evinize bırakalım." dedi. Bir askeri cibe bineceğim hiç aklıma gelmemişti. O da oldu. Genç subay bana pek güvenmiyormuş gibi arkadaki iki erin arasına beni oturtup evime götürdü. Köprüler açıldığı için uzun sürdü Cihangir'e gitmemiz. 30 Nisan'dan 27 Mayıs'a kadar her gün yürüyüşler ve mitingler yapıldı. Bunlar yasaktı sözde. Ne var ki öğrenciler işin kolayını bulmuşlardı. Askerler bir meydana gelir gelmez önceden kararlaştırılan gizemli bir işaret ya da bir parola veriliyor, ıslıkla bir türkü söyleniyor örneğin. Ve öğrenciler dağılıyormuş izlenimini verip değişik sokaklardan geçerek hemen başka bir meydanda buluşuyorlardı. Bakıyordunuz öğrenciler her yerde. Hop Aksaray Meydanı'nda, hop Beyazıt Meydanı'nda, hop Taksim Meydanı'nda, hop Şişli Meydanı'nda. Kimi zaman Hilton Oteli'nin önüne gidip İngilizce "Freedom, Freedom, Fransızca liberte, liberte diye bağırıyorlardı. Ve işin ilginç yanı şu ki yaptıkları bir şiddet gösterisi olmadığından yabancı turistler de içtenlikle alkışlıyorlardı onları. Köprülerin açılması bile bu gençlerin coşkun sular gibi oradan oraya akmasını engellemiyordu. Ve ben birkaç arkadaş onlarla birlikte sokaklarda yaşadık bir ay boyunca. Polislerden farklı olarak askerler değil, ateş etmek zor bile kullanmıyorlardı gençlere karşı. Yapmayın, etmeyin diye yalvarıp yakarıyorlardı. Bir binbaşının üniformasının yakasını tutup silkeleyerek üniversitelilere "Ben de sizden yanayım ama ne yapayım ki üstümde bu var" dediğini kendi kulaklarımla duydum. Üniformalıları sevmem, yaptıkları mesleği sevmem, kafa yapılarını sevmem. Ancak 27 Mayıs'tan önceki bir ay boyunca üniformalıları çok sevdiğimi söylemeliyim. Gençler sevecenlik gösterileri yaparak erlere sarılarak tanklara tırmanıyorlardı. Bir defasında subay tankların üstünden inmelerini rica etti. Eğer inmezlerse onları vurmak emrini aldığını, bunu yapmamak için kendini vurmak zorunda kalacağını söyledi. Öğrenciler ancak o zaman indiler tankın üstünden. Kendi gözlerimle gördüğüm bir durumu asla unutamam. Gençler Unkapanı Köprüsü'nün üstünde yürüyor, ben her zaman olduğu gibi kaldırımdan olup bitenleri izliyorum. Askerler yolu kapamışlar, tüfekleri göz hizasında ateş etmeye hazır durumda. Gençler, "Olur mu böyle olur mu, kardeş kardeşi vurur mu?" diye türkü söyleyerek askerlere doğru ilerliyorlar. Aralarından biri önde, tek başına. Yumuşak, sevecen bir sesle hem kendi arkadaşlarıyla hem de askerlerle konuşuyor. "Askerler bizim kardeşlerimiz, göreceksiniz kötü bir şey olamaz, olmayacaktır" diyor. Sevgi dolu sesiyle askerleri büyülüyor sanki. Derken gençler askerlerin yanına iyice sokuluyorlar. Onları ellerindeki tüfeklerle birlikte omuzlarına alıp Unkapanı Köprüsü'ne böyle geçiyorlar. Gençlerin taşıdığı o zavallı erlerin yüzündeki şaşkın ifadeyi hala unutamam. 29 Nisan'da Ankara olaylarını gören dostlarımın anlattığına göre komutanları ateş etmelerini emredince bile genç subaylar onu dinlemiyorlarmış. Anlaşılan gençlerden yana olmayan Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Kor General Namık Argüç ateş emri vermiş bir binbaşıya. Bu emri yerine getiremeyen binbaşı öyle bir şok geçirmiş ki gözleri kararmış, bayılıp yere düşmüş. Bir üst teğmen de emrini dinlemeyince fena halde öfkelenen Kor General Argüç silahı onun elinden kapıp kendi ateş etmeye başlamış. Genellikle askerler gençlere hiç zarar vermemeye özen gösterseler bile gene de şu kadar kişi öldü, şu kadar kişi ağır yaralandı diye korkunç söylentiler çıkıyordu ortaya. Bu söylentilerin en korkuncu gençlerin et balık kurumunun makinalarında kıyma haline getirilmesiydi. Neredeyse herkesin böyle bir vahşete inanması Adnan Menderes hükümetine duyulan kinin bir göstergesidir bence. Daha sonraları ancak iki kişinin, Turan Emeksiz ile Nedim Özpolat'ın öldüğünü, birkaç da yaralı olduğunu öğrendik. 9 Haziran'da Halet Çambel, Vahit Turhan ve başka meslektaşlarla birlikte İlkin Cerrahpaşa'daki yaralıları görmeye gittik. Kilisli hukuk öğrencisi Hüseyin'in bacağı kesilmişti. Trabzonlu Kenan'ın ayağını bir tank ezmişti. Oradan Gurabba'ya geçtik. Hüseyin Irmak ciğerindeki kurşun yüzünden bir hafta komada kalmıştı. Muşlu Cengiz de kalçası ve bacaklarından kurşunlanmıştı. Bu olayların hepsi 27 Mayıs'tan önce olmuştu. 27 Mayıs'tan sonra ise gençlerin bir tek damla kanı dökülmemişti. Oysa öteki iki darbeden sonra kanları dökülen, işkence edilen, yaşları büyütülüp ipe çekilen gençlerdi hep. Çünkü 12 Mart'ta, 12 Eylül'de solcu gençlere karşı yapılan darbelerdi. Ancak 27 Mayıs onlara karşı yapılmamıştı. Ancak 27 Mayıs Mustafa Kemal'in devrimlerini yok etmeye kalkan, demokrat geçindiği halde diktatörlüğe özenen bir hükümete karşı yapılmıştı. İşte bu yüzden de idamlar ya da 147'lerin üniversiteden atılması gibi yanılgılara düştüğü halde öteki darbelere benzemeyen, üstelik bize şimdiye kadar gördüğümüz anayasaların en güzelini bırakan devrimci bir hareket sayılabilirdi. Yalnız öğrenciler değil, bütün ileri aydınlar desteklemişti bu hareketi. 4 Mayıs'ta avukatlar cübbeleriyle bir yürüyüş yapmışlardı. Bu protesto yürüyüşünden ötürü kısa bir süre tutuklananlar arasında arkadaşım Mehmet Ali Aybar da vardı. Bundan bir gün sonra 5 Mayıs'ta Ankara'da 555K diye bilinen olay olmuştu. 555K, 5. ayın 5. günü saat 5'te Kızılay'da anlamına gelen bir parolaydı. O gün o saatte Adnan Menderes'in otomobilini saran gençler istifa et diye bağırınca, başbakan oradan hemen uzaklaşacağına, sinirlerinin nedenli bozuk olduğunu gösteren bir biçimde davranmaya başlamıştı. Arabadan çıkıp "Benden ne istiyorsunuz? Beni öldürün öyleyse" diye avaz avaz bağırmış, sağa sola saldırmıştı. İyi ki 27 Mayıs'ın Halim Selim gençlerinin şiddete hiç eğilimleri yoktu. Yakalarına sarılıp hesap sorduğu gençler onun ölmesini değil istifa etmesini istiyorlardı sadece. Bu yüzden Adnan Menderes'i tartaklamamışlardı bile. Ancak çekiştirdiği gençlerden biri onu silkelemiş, dengesini yitirmiş, düşer gibi olmuş bir ara. Sonunda başbakanı bir arabaya sokmuşlar, oradan uzaklaştırmışlardı. O gün Adnan Menderes, Türkiye tarihinde hiçbir devlet adamının uğramadığı bir hakarete uğramış, istenilmediği yüzüne karşı açıkça söylenmişti. Kendisini küçük düşüren bu durum karşısında istifa edecek kadar haysiyetli davransaydı, ne 27 Mayıs darbesi olurdu ne de sonunda idam edilirdi. Ama inat etti. 22 gün daha direndi, başbakanlık zorla elinden alınıncaya kadar direndi. Oysa olayların Demokrat Parti'ye karşı geliştiği besbelliydi. Örneğin 21 Mayıs'ta Ankara'da harp okulu öğrencileri, başlarında komutanları sessiz bir yürüyüş yapmışlar, ancak Zafer Anıtı ve Mustafa Kemal'in heykeli önünde İstiklal Marşı'nı söylemişlerdi. Sırası gelmişken şu İstiklal Marşı sorununa kısaca değinmek istiyorum. Çünkü yüreğimde bir yaradır bu. İstiklal Marşı güzel olmasına güzeldir ama bence orkestrayla ya da iyi bir bandoyla sadece çalınmalı, söylenmemeli. Neden derseniz, ancak kulağı iyi olan ve esaslı bir müzik eğitimi gören bir kişi bu marşı falso yapmadan söyleyebilir de ondan. Ben bu yaşa geldim, bu marşı ancak Fındıklı'da, çocuklarımın ilkokulunda kulakları tırmalamadan kusursuzca söylendiğini duydum. Herhalde çok iyi bir müzik öğretmeni vardı o çocukların. Darbeden bir gün önce 26 Mayıs'ta bizler gene rektörlük binasındaydık. Ama ne gariptir ki bizlerden başka bir yığın subay da vardı orada. Gittikçe ısıtan Adnan Menderes öğretim üyelerine cübbeli kuklalar diye hakaret etmişti. Bizler 350 meslektaşımızın imzaladığı hükümeti protesto eden mektupları bir an önce rektöre teslim etmek istiyorduk. Subaylar ise bizlerin bir an önce rektörlük binasından ve üniversite bahçesinden çıkmamızı istiyorlardı. Ama ertesi sabah 4.30'da darbenin radyolarda resmen ilan edileceğini, son hazırlıkların yapılması gerektiğini bize söyleyemiyorlardı elbette. Subaylardan biri bir ara ağzından bir şey kaçırır gibi oldu. "Protestolarınızın ne önemi var artık?" gibi bir laf etti. Bizler de "Elbette önemi var, hakarete uğradık" diye terslendik. Adam sustu. Öteki subaylar da biz işimizi bitirene kadar sabırla beklediler. O gece evime döndüğümde meslektaşım Vahit Turhan telefon etti. Bizler gibi öğrencilerden yana çıkan, hükümete karşı cephe alan öğretim üyelerinin bu gece sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra tutuklanacağını haber verdi. Hiç de şok geçirmedim. Üstelik Tahsin Yücel'in romanının peygamberi gibi bir süre tutuklanmaya can atıyordum. Durumu anneme de bildirdim. "Tutuklasınlar, sürse sürse birkaç hafta sürer. Bu hükümetin sonu geldi nasıl olsa" dedi, her zamanki yiğitliğiyle. Belki birkaç gün yıkanamam kaygısıyla özenle uzun uzun yıkandım. Bir küçük tuvalet çantası hazırladım. İçine bir tek kitap, Shakespeare'in bütün oyunlarını bir tek ciltte toplayan kitabı koydum. O sırada biri 10, biri 5 yaşında olan çocuklarımı seyrettim bir hayli duygulanarak. Sonra baktım ki saat 1'i geçtiği halde hiç uykum yok. Şunlar beni götürmeden önce biraz uyuyayım bari diye düşünerek bir uyku hapı aldım. Gece kimsenin beni rahatsız etmemesi için telefonu prizden çektim. Onları uyandırmadan kendi yataklarından alıp yatağımın sağ tarafına oğlumu, sol tarafına kızımı yatırdım. İkisinin arasına uzanıp rahat bir uykuya daldım. Sabaha karşı hava daha aydınlanmadan bizim dairenin hem üst üste zili çaldı hem de kapı yıkılırcasına yumruklandı. Evde herkes uyandı. Beni almaya geldiklerini sandım. Sırtıma bir sabahlık geçirip sahte kahraman pozları takındım. Kapıyı açarken niyetim soylu ve serin kanlı bir sesle "Neden bu kadar gürültü ediyorsunuz? Kaçan yok ki, işte buradayım." demekti. Ama bir de baktım ki sivil polisler yerine sırtında mavi geceliği komşum Suna kapıda. "Abla, askerler duruma el koydu, radyoyu aç," diye bağırıyor. Hemen radyoyu açtım, telefonu prize taktım. Dakikasında çalmaya başladı. Meğer o gece arkadaşlar bana boyuna telefon etmişler. Zaten müjdeyi birbirine vermek için herkes telefon başına oturmuş. Öyle yoğun bir telefon trafiği başlamış ki Milli Birlik Komitesi'nin 5. bildirisi merkezler kilitlendiği için telefonlarımızı bir süre kullanmamamızı rica etti. Radyodan peş peşe bildiriler okunuyordu. Bunların bir kısmı Alparslan Türkeş'in sesindendi. Zaten ne yazık ki darbe haberini ilk onun sesinden duymuştuk. Gel gelelim bu uğursuz durum bile keyfimizi kaçırmıyordu. Gerçi Alparslan Türkeş'in ülkücü olduğunu biliyorduk ama öyle bir devrim esrikliği içindeydik ki canım belki o da değişmiştir artık diyerek kendi kendimize yutturmaya çalışıyorduk. Hiç kimselerin değişmediği daha sonraları anlaşıldı. Gerçi 14'ler denilen grup Milli Birlik Komitesi'nden atılmasına atıldı. Çok lüks görevlerle yabancı ülkelerdeki elçiliklere sürgün edildi. Ne var ki kendileri uzaklaştırılmadan 2 hafta önce 147 öğretim üyesinin üniversiteden uzaklaştırmanın yolunu bulmuşlardı. Benden daha genç oldukları için o günü yaşamayanlar beni canları istediği kadar ayıplasınlar ama 27 Mayıs 1960'ın ömrümün en mutlu günü olduğunu hiç çekinmeden açıkça söyleyeceğim gene de. Daha önce de değindiğim gibi Aziz Nesin de bu olayın tek anlamı kendi kuşağım solcu aydınlarının bir ay boyunca mutluluk duymalarıdır demişti. Daha sonraları bu ilk darbeden yana olmadıklarını ikide bir de ilan ettikleri halde aslında bir yığın solcu arkadaşımın o gün benim kadar sevindiklerini çok iyi biliyorum. Sabahleyin erkenden ona telefon ettiğimde Mehmet Ali Aybar'ın "Yaşasın millet" diye heyecanla bağıran sesi hala kulağımda çınlar. Bu millet sözcüğü çok yerindeydi. Çünkü bizler bu darbenin bir kısım askerin değil, bütün milletin bir zaferi olduğuna inanmıştık o sırada. Hemen o gün rektörümüz Sıddık Sami'nin başkanlığında hukuk fakültesinden bir grup öğretim üyesi yeni anayasayı hazırlamak üzere özel bir uçakla Ankara'ya uçurulmuştu. Aralarında Veli Dedeoğlu, Ragıp Sarıca, Hüseyin Naili Kubalı, Tarık Zafer Tunay'a ve İsmet Giritli de vardı. Bu son ikisinin 5 ay sonra 147'liler listesine girip üniversiteden atılmaları hepimizin ilkin böylesine candan tuttuğumuz Milli Birlik Komitesi'nin daha sonraları gözler önüne serdiği tutarsızlıkların en parlak örneklerinden biridir. O gün öğleden sonra 4.30'da sokağa çıkma yasağı kalkar kalkmaz evim arkadaşlarla doldu. Gelenler arasında İskoçyalı meslektaşım Adeil Mir, Adnan Çemgil, eşi Nazife ve çocukları Dumrul ve Sinan da vardı. Ne acıdır ki eşsiz bir delikanlı olan Sinan Cemgil 12 Mart 1971 darbesi sırasında Nurhak Dağları'nda jandarmalar tarafından vuruldu. Arkadaşlarla birlikte sokağa çıktık. Bütün caddeler, bütün meydanlar cıvıl cıvıldı. Ömrümde görmedim böylesine candan, böylesine coşkulu bir bayram havası. Genellikle hep somurtkan olan milletimizin yüzü gülüyordu. Bu konuda hiçbir emir verilmediği halde bütün evler bayraklarla donatılmıştı. Sokaklarda bir tek askerin, bir tek askeri aracın görülmemesi ayrıca dikkatimizi çekti. Harbiye'de radyo evinin önünde her zaman duran iki nöbetçi vardı ancak. Türkçe dersi verdiğim İngiliz konsolosluğundan Potter ile yolda karşılaştım bir ara. "Siz hiç böyle bir darbe gördünüz mü?" diye sordum adama. "Bunu ne ben gördüm ne başkası görebilir. Çünkü bu bir darbe değil," dedi. Sonra "bu bir gentle revelation" diye ekledi. Gentle sözcüğünün yumuşak, tatlı, kibar, nazik gibi birçok karşılığı vardır Türkçe'de. 27 Mayıs yalnız bu sıfatların hepsine uymakla kalmıyordu. Bizim açımızdan ardına kadar umuda açılan bir kapıydı aynı zamanda. Benim kadar saf olmayanlar bile umutlar içindeydiler. Uydurma bir demokrasi uğruna Mustafa Kemal devriminin yok edilmesine göz yumulmayacaktı bundan böyle. Darbeyi yapanlar uslu uslu kışlalarına geri döneceklerdi. Güzel bir anayasa yapılacak ve bu güzel anayasaya uyarak memleket gül gibi yönetilecekti. 27 Mayıs sayesinde 1-2 ay tam bir bal ayı aföresi yaşadık. Bu öyle bir mutluluktu ki 27 Mayıs'ın öteki iki askeri darbeye hiç benzemediğini hala içtenlikle savunmaktayım. Şimdi az çok kronolojik bir sıra izleyerek siyasetle ilgili bazı olaylara değinmek istiyorum. Bunların başında Struma gemisi gelir. Bir geminin siyasetle ne gibi bir ilgisi olabilir demeyin. Bal gibi vardı. Çünkü İstanbul limanına demir atan Romanya bandıralı Struma gemisi tıka basa Yahudi doluydu. Eski püskü battı batacak küçük paslı bir gemiydi bu. Ve salkım saçak Yahudi sarkıyordu her bir yanından. O gemide 769 Yahudi varmış kimine göre. Bizlere uzaktan sesleniyorlardı. Yardım edin bize diye yalvarıyorlardı sanki. Nasıl yalvarmasınlar ki? 1941 yılının Aralık ayıydı. Nazi orduları ülkelerini işgal etmişti. Romanya'ya sığınmışlar, Filistin'e gitmek niyetiyle Struma'ya binmişlerdi. Ama Struma'nın onları oralara kadar götürecek durumda olmadığı besbelliydi. Korkunç bir suçluluk duygusuna kapılarak onlara bir süre için neden sığınma hakkı vermediğimizi düşünüp dururum hala. Yahudi sorunu konusunda aşırı duyarlı olmamın bir nedeni bu Struma olayıdır zaten. Çünkü toplama kamplarını sadece okudum. Ama Struma'daki Yahudileri çoluklarıyla çocuklarıyla uzaktan da olsa kendi gözlerimle gördüm. Hatta çocukların ağladığını duyar gibi oldum. İstanbul'da aylarca bekledikten sonra Şubat 1942'de Struma römorkörlerle Karadeniz'e çekilmiş. Orada ya bir fırtınada ya kendiliğinden batmış ya da bir denizaltı tarafından batırılmış. Kimine göre de İngilizler yapmış bu işi. Neden İngilizler? Bunu da hiç anlayamadık. Gemide herkes ölmüş. Ece Ayhan, Mor Ötesi Requiem'de bu korkunç olaya değinir. Cesetler ve iyice ıslanmış olarak birkaç tahtadan oyuncak ayı, Riva Deresi'nin denize döküldüğü kıyıya kadar gelmiştir, der. Siyasetle hiçbir ilgisi bulunmamakla birlikte beni çok etkileyen gene Romanya bandıralı başka bir gemiye kısaca değinmek istiyorum şimdi. Independent'a tankeridir bu. İlk çarpışma ve patlamalar olduğu sırada Bodrum'daydım. Bizim Mühürdar'daki apartmanın camının çerçevesine indiğini öğrendim. Beni İstanbul'a geri döndüğümde dev tanker iki parçaya bölünmüş halde önümüzde usul usul yanıyordu. Gündüzleri ince kara bir duman, geceleri küçük bir alev yükseliyordu bu enkazdan. Öteki vapurlar hiç yanına sokulmuyorlar, hep açıktan geçiyorlardı. Dünyanın en hazin gemisiydi tam anlamıyla terk edilmiş, tam anlamıyla umutsuz.